Sevgili dostlar merhaba. Radyo Engelsiz Erişim'den yepyeni bir program daha. Ben Sevda Bozbey Yılmaz'la bundan böyle her pazar saat tam 16'da Sevda'nın güncesiyle geliyorum kulaklarınıza.
Efsane konukların yer alacağı ve birbirinden farklı konuların konuşulacağı Sevda'nın güncesi Sevda Bozbey Yılmaz'la her pazar 16'da Radyo Engelsiz Erişim'de. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim.
Merhaba, ben Tilbe Saran. Bu pazar, 3 Mayıs pazar günü, saat 16'da Sevda'nın güncesinde engelsizerişim.com radyoda sizinle yayında olacağım. Bekleriz.
Hepinize iyi pazarlar. Çok güzel bir pazar günü diliyorum. Ben Sevda Bozbey Yılmaz. Birkaç gündür tanıtımlarımızı duyduğunuz üzere Radyo Engelsiz Erişim'de yepyeni program başlattık. Programımızın adı Sevda'nın Güncesi. Sevda'nın Güncesi her pazar saat 16'da bir değişiklik olmazsa tarih ve zamanla ilgili burada olacak. Bir kere ben çok heyecanlıyım böyle bir şeye kalkıştığım için. Bu benim için ilk deneyim. O yüzden orada olup şu an beni dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve en önemlisi şu benim için. Bugün çok harika bir kadını konuk ediyorum. Tanıtımlardan gördünüz. Sayın Tilbe Saran bizimle olacak. Tilbe Saran benim bir dediğimi ikiletmedi ve hemen programıma gelmeyi kabul etti. Benim için gerçekten çok çok çok büyük bir onur. Peki ben birazcık heyecanımı atayım o zaman ilk açılıştan sonra. Ama öncesinde bugün size şunu söylemek istiyorum. Bugün aslında Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Öncelikle bütün basın mensuplarının bu günlerini kutluyorum ve gerçekten özgürlükler diliyorum kendilerine. Önce onu paylaşmak istiyorum. Basın bizim hayatımızda çok önemli bir yer tutuyor ve onların özgür haber yapması çok önemli bir yer tutuyor. Ve onların özgür haber yapmanın dışında kapıların ardında olması bizim içimizi çok acıtıyor. O yüzden onların bu gününü kutluyorum ve bütün basın emekçilerinin ve bütün çalışan işçilerin 1 Mayıs geçti ama 1 Mayıs'ını da kutlayalım o zaman ve küçük bir armağan olsun geçmiş 1 Mayıs'ı kutlamak üzerine her zaman çalışmak ve üretmek üzere deyip bir küçük bir ara vereceğim. Ardından da yavaş yavaş konuğumu alacağım. Tekrar hoş geldiniz.
Aslında bulur, şunu doğru bilmesin. Çikolatalı kurbağa paketini açıp içindeki kartı çıkardı. Bir adamın yüzü vardı kartta. Dar çerçeveli bir gözlük takmıştı adam.
Nicedir yazamadım. Hanginize yazmaya başlasam, ötekine yazdıklarım karışıyor. Ya da düşündüğüm onca sözcük yazılınca sanki pıhtılaşıyor.
Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene kırılmasın lambalar.
Saraybolu, Kız Kulesi, Haydarpaşa, bak işte köprü. Bütün gün böyle ayak altında. İşte yollar, kıcır kıcır. İşte Sultanahmet Meydanı.
Doğma büyüme İstanbulluyum şekerim. Babam Efkaf Nezareti hukuk müşaviri. Ah, İstanbul'daki konaklardan sonra buralarda yaşamak öldürüyor insanı. Hele insanın adı güzele çıkmaya görsün, değil mi?
Merhabalar. 3 Mayıs Pazar günü saat tam 16'da Sevda'nın Güncesi'nin ilk programını yapacağım. Ve ilk programın konu benim yıllardan beri hayran olduğum, sürekli takip ettiğim çok değerli sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Sayın Tilbe Saran olacak. Tilbe Hanım'la aklınızdan çıkmayacak doyumsuz bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sinemadan, tiyatrodan, seslendirmeden ve dizilerden konuşacağız. En önemlisi yılların deneyiminden yaşama dair ipuçları alacağız. Biz bütün bunları yaparken Tilbe Hanım'ın seçtiği harika şarkılar programımıza eşlik edecek. Ben çok heyecanlıyım. Çünkü ilk programımda hayalini kurduğum harika bir kadını misafir edeceğim. Sizleri de bu sıcacık, içten, samimi sohbetimi dinlemeye çağırıyorum. Bana eşlik etmek isterseniz 3 Mayıs Pazar günü saat tam 16'da Sevda'nın Güncesi'ne misafir olun. Görüşmek üzere.
Sevda'nın Güncesi'nde Sevda Bozbey Yılmaz'ın konuğu, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Tilbe Saran. Bu harika sohbeti sakın kaçırmayın. Sevda Bozbey Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Sevda'nın Güncesi, 3 Mayıs Pazar saat 16'da Radyo Engelsiz Erişim'de. Radyo Engelsiz Erişim, erişilebilir iletişim.
Evet, işte geri döndük ve geri döndük. Yalnız dönmedim. Bu kez az önce tanıtımlarda sesini duyduğunuz Sayın Tilbe Saran artık bizimle birlikte. Tilbe Hanım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Gayet iyiyim, çok iyiyim.
Öncelikle bizi bu zamanlarda, bu evde kaldığımız zamanlarda kırmadığınız ve programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, Tilbe Hanım'a ben Twitter'dan yazdım ve sadece yazdım programıma konuk olur musunuz, ilk programım olacak diye. Tilbe Hanım benim bir dediğimi ikiletmedi, çok teşekkür ediyorum. Tilbe Hanım, tekrar hoş geldiniz. Pek çok kişi tabii ki sizi tanıyor, tabii ki sizi biliyorlar. Yani siz çok bilinen, tanınan ve çok sevilen bir oyuncusunuz ama... Biraz ben sizi programı dinleyenler için tanıtmak istiyorum. Ben İstanbul'da doğduğunuzu, bir Fransız lisesinden mezun olduğunuzu biliyorum ama biraz Tilbe Saran'ın hikayesini Tilbe Saran'dan dinlemek istiyorum aslında.
Söylediniz, belki de hayatıma en belirgin yönleri veren şeyler. Evet, İstanbul'da doğmuş olmak... ve gitmiş olduğum Fransız ortaokulu ve lisesi. Sonra da zaten hani tiyatroya olan ilgimden dolayı konservatuvar ve eş zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi sanat tarihi bölümleri geldi. Bütün bu eğitim süresince, eğitim süresiyle başladığım seslendirme çalışmaları, akabinde tiyatro ve sinema ve televizyon, az da olsa ağırlıklı olarak tiyatro çalışmaları ve ona yavaş yavaş eşlik eden bir eğitmenlik süreci oldu. Şu anda da bu söylediklerimin hemen hemen hepsini sürdürüyorum. Evet. Tabii ki bu evlerde kaldığımız süre içerisinde değil ama Umarım ki yeniden sağlıkla, keyifle dışarıya çıktığımızda okulumuzdaki eğitimleri sürdüreceğiz. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümünde oyunculukla ilgili ders veriyorum. Hali hazırda sizin de izlemiş olduğunuz İstanbul'da bir oyunumuz var. Vahşet
evet.
Tanrısı.
Herhalde ondan bahsedecektim.
Yeniden
evet.
Devreye girecektir.
Evet.
Tabii bir de provalarımız olacaktı. İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda ben
yeni
ayrılmıştım. Ama konuk olarak gideceğim, bir çalışacağım, bir oyun olacaktı. Bakalım tabii bunlar olacak mı? Bence bu süreçte hepimiz bir sürü şeyin üzerine düşünmek zamanı bahşedildi bize.
Evet.
Ben de artık plan yapmamayı becerdim sonunda. Bakalım. Günlerin getirdiğini yaşamak ve yaşadığımız anın içerisinde var olmak ve onun tadını çıkartmak, aldığınız her nefesin kıymetini bilmek bu dönemin bize armağanı olarak kalacak cebimde.
Kesinlikle. Bu arada arkadaşlar, bu keyifli sohbetimize sizler de eşlik etmek isterseniz www.engelsizerisim.com/mesaj panosundan Tilbe Hanım'a sorularınızı, programla ilgili yorumlarınızı tabii ki de gönderebilirsiniz. Ata Tilbe Hanım'ı konuk alırken ben gerçekten nereden başlayacağımı bilemedim. Çünkü bir elinde akademisyenlik, bir elinde tiyatro, bir elinde seslendirmenlik, bir elinde sinema, yani ve kim bilir daha bilmediğimiz, bu arada aktivist bir tarafı var. İşte bunların hepsinin üzerine konuşmak istiyorum ama sondan başlayayım o zaman Tilbe Hanım. Şimdi bir yandan akademi devam ediyor. Oyunculuk dersleri veriyorsunuz Kadir Has'ta ve sanıyorum Maltepe'de de bir dönem çalıştınız, yanlış bilmiyorsam.
Doğru, evet.
Değil mi?
Evet.
Peki şöyle başlayayım. Aslında biraz söyleşimizin yaşama dair de sürmesini istediğim için. Nasıl bir ekip var karşınızda? Nasıl gençlerle bir aradasınız? Oyunculuk dersleri veriyorsunuz ama bence siz onlara çok başka dersler de veriyorsunuz. Biraz onları konuşmak istiyorum müsaadenizle.
Estağfurullah. Yok. Artık öyle yaştayız ki aslında ders verme değil, ders alma durumundayız. Ben çok birbirinden kıymetli öğrencilerle, gençlerle birlikteyim ve sahiden olsa olsa aramızdaki bir takastan söz edebiliriz. Benim en fazla onlara aktarabileceğim deneyimler var ama onlar çoktan boynuz kulağa geçmiş durumda. Sahiden ben onlardan çok şey öğreniyorum ve hatta birlikte yürüdüğümüz bir yol diye düşünüyorum ve o yolda bazen ben diyorum, onlar elimden tutuyorlar, bazen onlar tökezliyor, ben ellerinden tutuyorum. Çünkü meslektaşlarım onlar benim, yani daha sonra sahnede karşı karşıya geliyoruz, birlikte oyunlar oynuyoruz. Dolayısıyla hepimizin aynı yolculukta birbirimize eşlik ediyoruz, öyle diyelim.
Peki.
Sahiden de çok ben umut doluyorum onlarla birlikte
ya,
olduğum zaman.
Ya çok önemli
söylediniz. Çok,
evet.
Çok çok şey de öğreniyorum. Hatta onlara yetişebilmek için nefes nefese kalıyorum. Çünkü benden çok daha iyi dijital dünyaya adapte olmuş oldukları için çok hızlı bir biçimde bir oyun üzerinde konuştuğumuz zaman o oyunun ta yani 1940'lardaki yapımından son yapımına kadar internetten bulup izlemiş,
evet.
Hazır geliyorlar. O konuda çok hızlılar. Benim asla onların hızına yetişebilme imkanım yok.
Peki aslında şunu sormak istiyorum. Genelde hep bu dönemde duyduğumuz şey böyle gençlerin çok hedeflerinin olmadığı, geleceğe dair pek bir umutlarının olmadığı. Dolayısıyla da böyle bir şey halleri olduğu, böyle depresif bir hallerin olduğu konuşuluyor. Özellikle akademide bunu dönem dönem duyuyorum ama siz nasıl çocuklarla karşılaşıyorsunuz? Böyle bir hedefsizlik ya da böyle bir umutsuzluk var mı? Ya da bu sanattan biraz uzak bir şey mi? Nasıl söyleyebiliriz?
Eğer öyle bir şey varsa dönüp kendimize bakmak gerekir. Bu umutsuzluk bize baktıkları için umutsuz oluyorlardır herhalde.
Teşekkür ederim. Bunu duymak istiyorum.
Dolayısıyla benim öğrencilerim arasında elbette ki sektöre dair, sektörün işleyişinden dolayı bir takım problemler olduklarını görüyorlar, yaşıyorlar ve hatta şimdi bu pandemi sürecinde onlara biraz daha uzak gelen, hani okudukları sırada henüz deneyimlememiş oldukları sektörün sorunlu kısımlarından paylarına düşeni aldılar. Ve evet, hepsi şimdi bir farklı aydınlanma yaşıyorlar diye düşünüyorum. Biraz önce hatta çok kıymetli, sevgili bir öğrencimle konuşuyordum ve sosyal güvencesiz çalışmanın onu ne kadar etkilemiş olduğunu, şimdiye kadar hiç böyle bir şeye takılmamışken, iş kabul ederken bundan sonra bunun çok önemli olduğunu yaşayarak öğrendiğini aktardı bana.
Evet.
Bizim sektörümüzde hevessiz insana rastlayamazsınız. Çünkü bu zorla yapılamayacak de başında geliyor.
Çok doğru, çok doğru.
Zira o yüzden de belki hep aileler evlatlarını korumak amaçlı.
Değil mi?
Yani sen bunu belki işte amatör olarak yapsan da.
Evet, hobi olsun, SGK'lı
olsun. olsa deyip dururlar. İşte tam da bu sebeple belki de ama bizim ülkemizde başka hiçbir sektörde de aslında sosyal güvenliğimiz tam anlamıyla sağlanmış değil. İşte yaşadığımız, içinden geçtiğimiz günlerde pek çok alanda, sektörde ne yazık ki beyaz yakalısı da, mavi yakalısı da, yakasız da yakından deneyimlemek zorunda kaldı. Ama dediğim gibi bizim öğrencilerimizde hevessiz olana rastlamak ya da kendi arzusu dışında, çünkü üniversitelerde bakarsınız yani ben aslında bu bölümü istemiyordum ama
diyebilecek
çok bir sürü gençle karşılaşmak mümkün olabilir ama tiyatro için, resim için, heykel için, müzik için, dans için bu pek söylemez. Yani ben aslında dans etmeyi hiç sevmezdim ama annem babam beni zorla bale bölümüne ya da çağdaş dans bölümüne yazdırdı diyen
yani, herhalde tabii, tabii.
yoktur. Dediğim gibi bunlar aslında yani güvence sağlamayan ama insanların yapmadan duramayacakları şeyler oldukları için de dediğim gibi bizim alanlarımızda hevessiz öğrenciye rastlanmaz. Ha, dönem dönem kırılırlar.
Enerji kaybı.
Hepimiz öyle yollardan geçmişizdir. Yani hepimiz dünyanın en yetenekli oyuncusu olduğumuzu zannettiğimiz zamanlar yaşamışızdır. Sonra yavaş yavaş evriliriz ve kendi boyutlarımızı doğru ölçtüğümüz aynalarla karşılaşırız. Ve o aynalara bakarak kendimizi geliştirme, hangi konularda geliştirmemiz gerektiğini anlarız. O zaman bazen böyle insanların kol kanadı kırılır,
evet,
küsenler olur, hı hı, destek bekleyenler, sırtı sıvazlansın isteyenler olur. Hepimiz öyle o yollardan geçtik. Ben de öyle geçtim. Hatırlıyorum benim de okula gitmediğim ve Yıldız Hoca'dan, Yıldız Kenter'den deli gibi telefon etmediğim bir dönemim vardı. Beni aramasaydı okula dönmeyecektim. Yani o kadar şey. Bazen böyle bir büyüğümüzden, bir meslek büyüğümüzden ya da çok sevdiğimiz ve güvendiğimiz, genellikle hayran olduğumuz bir ustanın bize yahu sen iyisin demesine ihtiyaç duyarız. Çünkü bu işler kendimizi karşıdan izleyebilme şansı olmadığı için gerçekten değerlendirmesi çok zor olan meseleler. Gözüne, kulağına, yüreğine, aklına, fikrine güvendiğimiz birinden
gerçekten
kendi eksiklerimizi ve artılarımızı duymaya hep ihtiyaç duyarız.
Ben hep öyle düşünüyorum Tilbe Hanım. Yani gerek kendi hayatımda gerekse başkalarının hayatı için de hep öyle düşünürüm. Yani hep çevremde böyle ama güvendiğim ama gerçeği söyleyen ve gerçekten o aynayı bana döndüren birilerinin olmasını her zaman çok istedim. Çok değerli bir şey söylediniz. Peki, yani çok uzağa gitmeyelim o zaman. Şöyle devam etmek istiyorum izninizle. Şimdi mesela bu dönemin gençleri özellikle çok rahat ve çok kolayca işte akademisyenlerine ya da hocalarına ya da işte sizin diyelim ki oyuncu adaylarınız size çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar. İşte problemlerini anlatabiliyorlar, çıkmazlarını anlatabiliyorlar. Siz de böyle miydiniz? Mesela sizin döneminizde de bu kadar kolayca mesela Yıldız Hoca'ya gidilebiliyor muydu? Yıldız Hoca'nın odasını çalıp hemen içeri girebiliyor muydunuz? Ya da diğer oyuncularla ilgili konuşacak olursak nasıl bir değişim görüyorsunuz ya da bir değişim var mı?
Yıldız Hoca özelinde evet. benim ama bütün öğrencilerine
evet.
O açık gönlüyle karşılardı öyle diyeyim.
Evet.
Ama benim deneyimim en azından bu yönde oldu.
Hı hı.
Yani başım sıkıştığında ya da bir herhangi bir konuda danışmak isteyip de çekindiğim birileri olmadı. Ya beni tersleyen hiç kimseyle rastlamadım ama zaman zaman kurumlarda benden daha eskilerin anlattığı hikayeleri bilirim. yani özellikle kurum tiyatrolarında, devlet tiyatrosu, şehir tiyatrosu gibi böyle çok hikayeler vardır. İşte
evet,
ustaların
evet.
Daha
ulaşılmaz
olduğuna dair ama evet. Ben öyle bir böyle bir duvara
çarpmadınız.
Tam tersine ben hep çok şanslı oldum. Geçenlerde İKSV'nin yeniden arşivinden çıkarıp bizlerle paylaştığı Nazım'a Armağan'ı seyrederken
ya evet.
Genco Erkan'la yaptığımız provaları hatırladım da ne kadar yüce gönüllüydü. Yani o çalışma başlarken önce hepimizi tek tek arayıp hani böyle bir projede yer alıp almak istemeyeceğimizi sorduktan sonra projede çalışacaklar bir araya geldikten sonra hatta sabrına hayran kalmıştım. Bana fenalık diyebilirim yani tartışmalardan ay yeter hani bir şöyle masaya yumruğunu vursun ve yeter hani işimizi yapalım
desin
diye ne kadar şanslıymışım. Hem o sırada benden çok daha uzun emeği geçmiş kadın oyuncuların hem Genco'nun ben de rahlesinden geçmiş oldum o sırada. Dediğim gibi yani herhalde bu biraz kişisel ilişkiye de kime neyi nasıl sorduğunuza bağlı.
İletişim kurma biçimi. Evet.
Evet.
Evet.
Bence herkesle iletişim kurulabilir diye düşünüyorum.
Bu arada o çalışmadan söz ettik Tilbe Hanım. Yani bu kadar müthiş bir kadroyu nasıl bir araya getirmeye başardılar o dönemde ben inanamıyorum. Yani kadro o kadar zor bir kadro ki yani nasıl programlar oldu, nasıl uydu, nasıl bir yani provalar nasıldı gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü çok seçkin bir yapıt bence. YouTube yani YouTube'dan önce keşke başka bir platformda izleme şansı bulsalardı gerçek anlamda. O İstanbul Tiyatro Festivali'nde mi gösterilmişti o çalışma?
Evet,
değil
evet.
mi Tilba Hanım? Doğru hatırlıyorum. 2012
doğru.
miydi?
Yok daha
eski. Evet.
2003-2004 olması
evet,
lazım
evet.
Yanlış hatırlamıyorsam. Tiyatro festivalinin açılışıydı. Genco Erkal'ın bir projesi olarak İKSV'ye sunmuş oldu ve İKSV'nin de tamam ben bunu açılış oyunu yaparım o zaman dediği tiyatro festivali.
Bir dakika ben pardon. Bir saniye. Yanlış.
küçük bir bağlantı problemimiz de oldu ama Tilbe Hanım'ı şimdi tekrar arayacağız arkadaşlar. Kaldığımız yerden bu sıcak sohbete devam edeceğiz. Bir süre sonra buradayız.
Radyo Engelsiz Erişim, Erişilebilir İletişim.
Çok teşekkürler. Harika mesajlar var bu arada arkadaşlar. Küçük bir ara vereceğim ben. Tilbe Hanım'a ulaşmaya çalışıyoruz. Teknik bir problem oldu. Birazdan tekrar geri döneceğiz. Bir süre ayrılıyorum aranızdan. Küçük bir parça arası veriyoruz.
Secret. my secret land. In my secret land. In my secret land.
Tekrar geri döndük. Tilba Hanım'ı küçücük bir süre kaybettik ama tekrar bulduk. Tilba Hanım şu an tekrar aramızda. Peki, çok güzel bir sohbetin ortasında sohbetimiz bölündü ama ben o bölünsün istemiyorum. Biraz devam etmek istiyorum. Özellikle Nazım'la ilgili çalışmada dediğim gibi olağanüstü bir kadro bir araya getirilmiş. Ve yani hani şu andaki en çok kullanılan deyimle Tilbe Hanım efsane bir kadro bir araya getirilmiş gerçekten. Nasıl oldu? Nasıl zamanlar çakışmadı? Nasıl yani provalar hep böyle günü gününe oldu mu, gelmeyen oldu mu? Nasıl anlardı? Biraz paylaşır mısınız? Çünkü yapıt nefis bir yapıt. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Gence Erkal YouTube'a ekledi. Sistemde şu an var. Lütfen vakit bulup bir ara izleyin. Çok keyifli bir çalışma. Nasıl oldu Tilbe Hanım? Nasıl böyle bir ekibin içinde olmak nasıl bir şey?
Söylediğim gibi çok heyecan vericiydi. Herkes için öyleydi. Çünkü birbirini tabii ki tanıyan, işlerini izleyen, zaman zaman belki bazı işlerde karşılaşmış olan ama ortak hiçbir çalışmada yer almamış olan bir ekipti. Dolayısıyla bizler için de bir düşün kahramanları olmak gibi bir şeydi. Yani evet. Hem Genco Erkal, hem Nazım Hikmet, hem de o sizin efsane diye deneyimlediğiniz, saydığınız isimler.
Evet.
Yani Zuhal Olcay, İşte Sema, Zeynep Tambay.
Ya inanamıyorum. Ya kadroya baktım, inanamadım Tilbe Hanım gerçekten.
Işık Yenersu.
Evet, Işık Hanım.
Daha son yaptığı çalışma o oldu.
Evet.
O kadar önemli ki hepimiz için, yani o çalışmaya katılan herkes için bir biçimde, mucizevi bir biçimde herkesin, evet, provası ayarlandı ve çok da güzel çalışmıştık. Eğlenerek, biraz dediğim gibi zaman zaman uzun tartışmalar yaşayarak ve aklımda kalan Genco Erkal'ın nezaketiydi. Yani sonuna kadar herkes her lafını söyleyinceye kadar bekleyip orta yolu buldu sahnelemeyle ilgili önerilerde.
Çok önemli. Güzel, ama çok çok önemli. Yani o bu işte sabır da çok önemli değil mi Tilbe Hanım? Yani o mesela kriz anlarını yönetebilmek de çok önemli. O oyunu güçlendiren aslında öğelerden bir tanesi diye düşünüyorum.
Doğru, yani her şey güllük gülistanlık olursa ortaya aslında çok da lezzetli bir şey çıkmaz. Yani farklı sesler, farklı anlayışlar, farklı görüşler bir şeyi daha zenginleştirmeyi sağlıyor. Tabii eğer bu insanlar birbirlerini dinlemeye ve birbirlerinden öğrenmeye niyetliyseler.
Evet.
O ekip de öyle bir ekipti. Ve dediğim gibi sonsuz bir saygı, nezaket ve sabırla herkesin fikri dinlenmişti.
Evet.
Dolayısıyla da hani tartışarak bir şeylere karar verildiğinde o artık herkesin gönül rahatlığıyla sahiplendiği bir iş oluyor.
Çok önemli gerçekten.
Gerçekten bir şölene dönüşüyor içinde olduğunuz zaman da, seyrettiğiniz zaman da.
Peki, şöyle devam etmek istiyorum Tilbe Hanım. Siz aslında, böyle küçücük bir araştırma yaptım tabii ben ama şöyle tarif edeyim. Siz aslında özellikle görme engelli bir grup arkadaşımız için sesini hep bildikleri, yani birkaç tane daha böyle sanatçımız var. Sesini hep bildikleri, yani filmlerde sizin sesiniz olmazsa hep bir boşluk olacağını hissettirdiği harika, yani olağanüstü seslerden birisiniz. Siz sesinizin bu kadar güzel olduğunu biliyor musunuz?
Yok vallahi hiç ben. Yani bakıyorum o kadar güzel sesler var ki. Bence hani doğru zamanda öyle bir şans, bahtiyarlık olmuş benim için. Hani doğru zamanda doğru işlere denk gelmiş.
Yani mesela öyle seslerine aşık insanlar vardır ya böyle. Sesleri çok güzeldir o insanların ve deli gibi aşıklardır hani. Siz öyle misiniz? Aşık mısınız sesinize?
Yok, çünkü dediğim gibi ben öyle... özel bir ses olduğunu düşünmüyorum ama yani bir şeyleri okumayı çok seviyorum. Hı hı. Ezel ebed severdim yani lisedeyken, hatta belki şu anda dinliyordur arkadaşım, benim liseden arkadaşım. Hı hı. Ders çalışacağız diye bir araya gelir birbirimize işte hikayeler, şiirler,
ya.
Sen okuyacağım, ben okuyacağım diye. Dolayısıyla hep çok sevdim yüksek sesle bir şeyleri okumayı. Belki okuya okuya da insan gelişiyor tabii, hız kazanıyor. Bir metne bakar bakmaz çözümlemesi hız kazanmış oluyor. Ama dediğim gibi yani çok özel sesler var.
Mesela çok özel seslerden çok biri Cüneyt Türel olabilir mi?
Kesinlikle öyleydi.
Öyleydi,
gerçekten
evet.
Öyleydi.
Gerçekten yani, öyleydi, evet.
Kadife gibiydi sesli ve aynı zamanda çok kuvvetli bir, yani çok geniş ve kuvvetli bir ses teli, hacmi vardı.
Çok,
öyle diyeyim.
Çok,
ben kıskanırdım,
evet,
onu. Çok. Hiç sesi kısılmaz diye çok sinirlenirdim.
Peki yani bu olağanüstü sese birçok kadın da aşık olduğunu söylemiştir. Hani ne düşünüyorsunuz? Hani ne hissettiniz?
Tabii herhalde.
Şimdi biraz işin magazin tarafı bu da.
Hepimiz, herkes öyleydi. Okul toplantılarında hatta şey yapardık yani. Hadi bize bir şey, bir satır bir şey okusun diye çok
ya, evet,
uğraşırdık. Dalga geçerdik. Havaya sokmaya çalışırdık. O da çok severdi. Hem de hem çok güzel şiir okurdu, hem iyi bilirdi. İyi bir edebiyat,
evet,
izleyicisiydi. Hı hı. Dolayısıyla ondan bir şeyler dinlemek tabii çok keyifli olurdu.
Cüneyt Bey'i de hatırlayalım istedim ben esasında. Cüneyt Bey ve Tilbe Hanım'la ben üniversitedeyken, o zamanlar böyle son paralarımızı biriktirip Boğaziçi'nde öğrenciyken, yani akşam yemeğinden vazgeçip ama son paralarımızı biriktirip Aksanat'a gidiyorduk Tilbe Hanım. Ve o dönemde Aksanat'ta Tilbe Hanım, tabii ki tanıyordum ben önceden. Tabii ki pek çok diziden ve filmden sesini biliyordum ama canlı canlı izleme şansı buldum. Cüneyt Bey ve Tilbe Hanım'ın o dönemde Aksanat'ta yaptığı çalışmalardan birkaçını izleme şansı bulmuştum. Ve o dönemden Tilbe Hanımcığım, itiraf ediyorum, aklıma taktım. Ben bir gün Tilbe Hanım'ı mutlaka bulacağım. Onunla böyle güzel bir söyleşi yapacağım. Sene 2002. Evet. Sene 2002. Şimdi sizi buldum. Çok mutluyum. Peki benim çok sorum var ama birazcık da bize gelen mesajları ben izninizle paylaşmak istiyorum sizinle Tilbe Hanımcığım. Çünkü çok güzel
çok
şeyler söylemişler. Şöyle bakalım mesajlarda neler gelmiş. Evet, bakalım. Şimdi öncelikle bakalım hemen. Evet. Biz onun yerine de aşığız demiş Cüneyt Bey'den bahsediyor sanıyorum. Elif Çırpan isimli bir arkadaşımız göndermiş. Biz de sizi dinliyoruz demiş. Hayranız demiş.
Sağ olsun.
Evet. Sonra bakalım şöyle.
Aslında mesaj.
Mesela Aslı Hanım mesaj göndermiş. Demiş ki yani böyle bir olanağı bize sağladığın için, Tilbe Hanım çocukluğumuzdan beri tanıdığımız bir ses. Böyle bir olanağı bize sağladığın için çok teşekkür ederim. İkinizi de çok seviyorum demiş. Bugün seviliyoruz Tilbe Hanımcığım.
Güzel.
Evet. Yasemin göndermiş. Bu Harry Potter'ın Can yazmış. Harry Potter'ın okumalarını Tilba Hanım'ın yaptığını görüyorum demiş. Ve pek çok okumada yaptığınızı biliyoruz.
Tamamını okudunuz mu Tilba Hanım Storytel'de? 7000
evet, sayfa.
7000 sayfa.
Ne kadar sürdü, ben merak ettim onların bitmesi.
Bir yıl hatta biraz geçmiş bile olabilir ama tabii arada ara vermek durumunda kaldığım zamanlar oldu. Bazen hastalandığım için sesim iyi olmadığı, nezle olduğum zaman durmak zorunda kaldım. Onun için yayılmış bir biçimde ama evet 7000 sayfa. Harry Potter'ın dünyasına girmiş oldum.
Şimdi herkes çocukluğumuza dokunan bir sesten söz ediyor. Yani Tilbe Hanım, herkes şöyle yazmış. Böyle bir ortak bir dil oluşturacak olursak. Mesela Çağrı Bey yazmış. Çağrı Artan, Nurşen Sunar Korkmaz yazmış. Çocukluğumuzdan beri tanıdığımız, sesine aşina olduğumuz çok önemli bir ses demişler. Tilbe Hanım demiş Olgun Bey, acaba bizim için bir tane filmin sesli betimleme metnini seslendirebilir mi acaba demiş. Tilbe Hanım, bu arada sesli betimlemeden birazcık bilgi vermem gerekirse, filmlerin ve dizilerin aslında görme engelliler için arkadan filmin akışını bozmayacak bir şekilde hazırlanmış, zamanlara göre hazırlanmış küçük metinleri var. Hani filmde özellikle sessizliklerin olduğu anlarda, görselliklerin tanımlanması gereken anlarda bir metin yazılıyor ve o metni bize çeşitli şekillerde arkadaşlarımız film içinde okuyorlar. Onu güzelce montajlıyorlar. İşte böyle bir metin seslendirmesini Tilba Hanım'dan kapabilir miyiz diye yazmışlar.
Tabii, siz bana yollayın, ben okuyayım.
Harikasınız.
Bilmenin üstüne yerleştirelim.
Harikasınız.
Kesinlikle yollayacağız.
Furkan ve Gülcan yazmışlar. Biz sizi dinliyoruz. Çok keyifle dinliyoruz demişler. Mustafa yazmış. Mustafa Demirci isimli bir arkadaşımız yazmış. Enerjimizi değiştirdiniz Tilba Hanım'la ikiniz. Çok teşekkür ediyoruz demiş. Semih yazmış. Semih Gündoğdu yazmış. Bize merhaba demiş ve yine iki arkadaşımız Ayşe ve Turgay Gümüş yazmış. Yine sahnenize yakışır bir program sunuyorsunuz demiş ve bu mesajlara devam edeceğiz aynı zamanda Tilba Hanım, ama şöyle devam etmek istiyorum ben müsaadenizle. Şöyle baktığım zaman aslında işte Fransız Lisesi'nden mezun bir genç kız. Ardından bir sanat tarihi deneyimi var. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi. Sonra da İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro. Yani aslında sanat tarihi gibi bir alan da var bir yandan. Bununla ilgili öncelikle hiçbir çalışma yaptınız mı? Onu merak ediyorum ama tiyatroyla nasıl yolunuz kesişti? Belki oradan başlamak lazım.
Aslında lise... İkinci sınıfa gelinceye kadar çok aklımda olan bir şey değildi. Okullar, bölümler düşünülmeye başlandığında birdenbire eyvah ben ne yapacağım telaşına düşüyor insanlar o yaştayken.
Evet.
Çok da iyi bir sistem olmadığını düşünüyorum maalesef. Ülkemizde hala o yüzden insanlar sevmediği işleri yapmak durumunda kalıyorlar. Üniversite sınavında daha o zamanlar Türkçe matematik diye seçme şansı da yoktu. Hmm. Fen bölümlerinde biraz daha eğitim iyi olur, daha yüksek puan tutturulur diye ben de fen bölümündeydim. Ve kimyayı çok seviyordum. Çok eğleniyordum çünkü çok tatlık, sevdiğimiz bir hocamız vardı. Her zaman beni hocalar çok etkilemiş ve yönlendirmişlerdir. Bir dersin bir hocasını sevmişsem
ya, o dersin çok önemli çok bir şey olmadı. Ama gerçekten.
Ben de acaba ya kimya mı falan yapalım derken bizim o sıralarda kız ve erkek bölümlerimiz ayrıydı. Aynı lisenin kız ve erkek bölümleri ayrı ayrı okunurdu. Dediler ki böyle bir tiyatro kulübü çalışması olacak.
Hı hı.
Birkaç arkadaşımla birlikte biz atladık ve lise sonunda Türkçe tiyatro, bir de Fransızca tiyatro bölümü çalışmaları vardı. Orada çalışmaları yaparken tesadüfen Kenter Tiyatrosu'ndaki çünkü erkek bölümündeki edebiyat hocamız öyle diyeyim. O Kenterlilerin aynı zamanda müdürüydü. Ve Kenterlerin sahneyi kullanmadığı zamanlarda bizim orada prova yapabilmemizi sağlamıştı. Öyle ya, bir izin
çok,
almıştı.
Çok güzel bir şey.
Okul adına. Ve biz bir gün herhalde zamanından önce gittik. İçeri girdiğimizde okul provası olduğunu, konservatuvarın provası olduğunu, Yıldız Hoca'nın içeride olduğunu, onu bile söylemediler.
Aman Tanrım!
Girdik ve birdenbire gerçekten büyülü bir dünya karşılaştım. Hiç aklında olmayan bir sürü insan, yani sadece okulun tiyatrosunda bir şeyler yapmak isteyen o günkü 5 arkadaşımızın 4'ümüz birden
kimdi onlar? Kimdi?
Karar verdik. O kadar büyülendik. Yıldız Hoca'dan büyülendik tabii. Çünkü onu anlattığım bir yazı vardır. Şimdi onu keşke hazırlıklı olsaydım da onu okuyabilseydim Yıldız Hoca için yazmış oldum. Onunla yani sahne dışında ilk karşılaştığımız yerdi. Konservatuvarın mezuniyet oyununu çalıştırıyordu ve sahnedeki oyunculara tek tek işte neyin nasıl yapılması gerektiği konusunda yol açarken kendini tutamayıp her seferinde sahneye fırlıyordu ve biz bazen onu bir kadın, bazen bir yaşlı erkek, bazen bir çınar ağacı, bazen bir at gibi yani böyle şekilden şekle girdiği gözümüzün önünde hani sahiden bir mucizeye tanık olmak gibi ve biliyorsunuz tiyatronun belki de en farklı özelliği diğer alanlardan o anda olan şey.
Evet,
yani
evet.
Bir seyircinin hayatı boyunca belki bir başka seyircinin asla karşılaşmayacağı şeyleri yaşayabilir bir oyunu seyrettiği sırada. Bu da öyle bir andı. Çarpıldık.
Ya.
Gitmeden büyülen bayağı cin çarpmış adı. Ve o prova bitmeden hepimiz zaten konservatuvar sınavlarına girmeye karar vermiştik.
Ya,
hatta oradan 3 arkadaş girdik biz konservatuvara. Daha sonra bir arkadaşımız daha hemen belki de başında yani birinci yılın sonunda o hukukta devam ediyordu. Hukukta kalmayı tercih etti. Bir arkadaşımız bitirdi ama hiçbir zaman
oyunculuk yapmadı.
Sürdürmedi. O da çünkü yazıyla, çiziyle, edebiyatla çok uğraşan bir arkadaşımızdı. O çeviriler yapmayı tercih etti. Ama dediğim gibi yani bir avazda hepimizi büyüleyip tiyatrocu o provayı sayesinde öyle değil.
Yani tiyatrocu falan doğmadınız. Hani siz gayet böyle işte lisesine giden, hatta sanat tarihi, hatta kimya seçen, aslında böyle bir planınız belki de olan bir gençtiniz ve tiyatroyla böyle bir kesişme olmuş. Bence müthiş. Müthiş
evet,
bir şey
yani
gerçekten.
Bütün çocuklar aslında bütün insanlar çocuklar hep oyun oynayarak hayatı deneyimliyoruz aslında.
Evet,
ama
evet.
Sonra işte onun ben galiba o tatlı oyun dünyasında kalmayı tercih ettim.
Evet, iyi ki de kalmışsınız Silve Hanım. İyi ki
evet,
de kalmışsınız
de.
Gerçekten. Peki ben aslında şeyi de merak ediyorum. Neyi çalıştınız konservatuvar, yani sınava girerken neyi gösterdiniz, ne oynadınız?
Tabii ki değişmeyen parçalardan biri benim de şimdi yani sınavlara giren bütün neredeyse öğrencilerin de değişmez parçalarından biri mutlaka bir Çehov olur. Ben de Sonya'nın tiradıyla girmiştim ve Tennessee Williams sırça kümesten Amanda'nın parçasıydı. Genelde hep abiler, ablalar olur böyle. Gittiğinizde sen şunu çalış, sen bunu çalış
evet,
diye.
Evet.
işte beni de öyle yönlendiren, o beni büyüleyen provadaki abiler, ablalar o sırada bize işte destek olmuş ve parçalarımızı seçmişlerdi, hatta çalıştırmışlardı. Ve o zaman Çemberlitaş'ta eski, en eski yerindeydi. Daha sonra biz yani o binada hiç okumadık ama çok eski bir beyaz köşktür. Çok iyi bir hafızam olmamasına rağmen hala o salona girdiğim anı, ışığı, titreyen bacaklarımı, giydiğim elbiseyi, niye ben bunu giydim, hay Allah, doğru bir seçim dediğimi, pencereden yansıyan ışığı, her şeyi hatırlıyorum.
Peki ben şöyle bir hikaye hatırlıyorum Tilbe Hanım. Sanıyorum bunu siz mezun olurken bitirme oyununuz olarak oynadınız. Çünkü ben sizi Martı oyununuzda Arkadina. Evet, çok özür dilerim. Arkadina olarak da izledim ama siz bir zamanlarda Nina'ymışsınız. Birazcık ondan da bahsedebilir miyiz? Bu iki rol arasındaki gidiş gelişler. Çünkü Arkadina Yıldız Kenter'di. Yani onun karşısında bir zamanlar Nina oynayıp sonra onun rolünü oynamak sizi zorladı mı? Yani çok efsane bir oyuncudan, onun ağırlığından söz ediyoruz. Ya kendi kimliğinizi katmak zor oldu mu Arkadina'ya?
Şöyle, artık yeteri kadar zaman geçmişti. Kendi sesime, kendi varoluşumu daha iyi ortaya koyabileceğim bir yaştaydım Arkadina'yı oynadığım zaman. Daha da önemlisi, çok sevdiğim ve çok güvendiğim bir yönetmenle, Serdar Biliş'le çalışıyordum.
Serdar Bey, evet.
Dolayısıyla bütün güzel anılarını cebime sakladım. Evet. Hala olağanüstü oynadığını düşünüyorum Yıldız Hoca. Muhteşem bir Arkadina'ydı. Evet. Onun karşısında Nina'ydım o zaman.
Evet. Orada ama Martı'da Nina'yı kim oynadı? Ece oynadı.
Ben oynadım, ben.
Yok. Siz Arkadina'yken Martı'da Ece oynadı, Ecem, değil mi? Ece mi oynadı Nina'yı? Evet.
O da benim öğrencim.
Çok tatlı.
Yani böyle devran
ya, çok tatlı. Gerçekten.
Ben Yıldız Hoca'nın öğrencisiyken Nina oynamıştım.
Ya,
ben Arkadina'yken de Nina'yı benim bir öğrencim oynadı. Biliyorum ki bir gün Ecem Arkadina'yı oynadığında onun öğrencisi de Nina olacak.
Müthiş. Peki, yani bu sohbeti hiç bölmek istemiyorum ama siz bizim için güzel şarkılar da seçtiniz. Az önce Cohen'den çaldık. Şimdi de sizin bize armağan ettiğiniz başka güzel bir şarkıyı paylaşacağım. Arkadaşlar, bir süre ayrılıyoruz buradan. Zuhal Olcay'dan Yalnızlığımı çalacağız. Çok severim ben de bu şarkıyı. Bunu seçtim. Belki Tilbe Hanım da bu şarkıyı seviyordur diye hissettim. Birazcık küçücük bir aradan sonra biz geri dönüyoruz ve kaldığımız yerden bu harika söyleşiye devam ediyoruz. Sevdanın güncesi devam ediyor arkadaşlar.
Belki de hep vardın, eşlik ediyordun sessiz ve sinsice. Belki de şimdi anlıyorum, kurnazca ayırdın beni. Belki de lime lime sordun sevdiklerimi. Belki de yalnızlığım, yaşamak zorunda oldum, beraberliğimsin yalnızlığım, kanımsın canımsın, sen benim çaresizliğimsin. Yalnızlığım, bugünüm, yarınım, sen benim hüzünlerimsin. Yalnızlığım, tek bilebildiğim, sen benim vazgeçilmezimsin. Senin olmamı istedim ama belki de bir aşık gibi inatla bunca zaman kendine sakladım. Belki de bir tohum gibi serpildin, krizlendin, ben oldum belki de. Yatağımı bile paylaşabilmek için benimle. Yalnızlığım, yaşamak zorunda oldum, beraberliğimsin. Yalnızlığım, kanımsın, canımsın, sen benim çaresizliğimsin. Yalnızlığım, bugünüm, yarınım, sen benim hüzünlerimsin. Yalnızlığım, tek bilebildiğim, sen benim vazgeçilmezimsin.
Tekrar merhaba, biz Tilbe Hanım'la geri döndük ama bu arada biz kendimiz konuşuyoruz tabii arada. Tilbe Hanım'la söyleşmek, konuşmak gerçekten çok keyifli arkadaşlar. Bu keyfi de ben azıcık şımarıklık yapıp yaşayayım dedim yani, değil mi? Peki, Tilbe Hanım, yalnızlığım Zuhal Olcay'dan çaldık. Zuhal Olcay'la Nazım'ın dışında da bir çalışma yaptığınızı konuştuk arada. O çalışma neydi? Biraz ondan da bahsedebilir misiniz?
Aslında galiba hemen Nazım'ın kabinde gelişen bir oyun oldu. Natalie diye bir İran asıllı Belçikalı yazarın film de yapılmış olan bir oyunuydu. İki kadın oyunuydu. Çok da başarılı olan bir oyun oldu. Hem çok ses getirdi, hem biz birlikte çalışmaktan Işıl Kasaboğlu yönetmişti.
Ya müthişmiş çok, ya.
Gerçekten çok sevdiğimiz bir proje oldu. Tadı da damağımızda kaldı. Hatta geçenlerde yani yeniden bir şey bulsak da birlikte oynasak diye
ya,
konuştuk.
Çok, çok keyifli olur Tilbe Hanım.
Evet, insan yani hep özlüyoruz biliyor musunuz?
Evet,
herkes
evet, evet.
Kendi köşesinde bir şeyler yapmak istiyor. Hepimizin oynamak istediği, anlatmak istediği öyküler oluyor. Zamanlar denk düşmüyor ya da hani roller uygun olmuyor. Ama böyle bazı oyuncularla karşı karşıya oynamak hep içinizde kalır. Neyse ki Zuhal'le bir kez buluşma şansı
evet.
oldu. Umarım devamı da gelir. Ama onun gibi birlikte oynamayı çok isteyeceğim. Pek çok oyuncu var tabii.
Ya çok keyifli. Tilbe Hanım, aslında müsaadenizle şuradan devam etmek istiyorum ben. Şimdi pek çok arkadaşımız sosyal medyadan zaten görüyorlardır. Bu geçirdiğimiz zor dönemlerden etkilenen pek çok grup var, pek çok topluluk var, pek çok insan var ama bu topluluklardan bir tanesi de işte güvencesiz çalışan tiyatrocular, oyuncular, işte yani belli bir sosyal güvenliği olmayan aslında herkes bu zor dönemi oldukça zor atlatacağı benziyor. Bunlardan bir tanesi tiyatrocular. Tiyatro yaşasın diye bir aslında bir imza kampanyası başlatılmış ve 2000 tiyatrocunun imza koyduğu müthiş bir kampanya. Lütfen destek olalım arkadaşlar. Twitter'da, Instagram'da ve tiyatro yaşasın web sayfası açılmış. Lütfen sizler de bunları destekleyin ve imzanızı atın. Tiyatroculara, oyunculara destek verelim bizler de. Onların yanında olalım. Aslında buradan hareketle benim sorum şu. Siz bir kere bir tarafınızda da aktivist bir kadınsınız ve aslında örgütlü mücadeleye inanan da bir kadınsınız ve ben de örgütlü mücadeleye çok yürekten inanıyorum. Ve Oyuncular Sendikası'nda yaklaşık 3 yıl kadar bir çalışma yaptınız. Oranın yanılmıyorsam başkanlığını yürüttünüz. Şöyle devam edelim aslında. Örgütlü mücadele gerçekten önemli midir? Oyuncular neden bu kadar bu mücadeleye geç kalmışlardır? Kendini hani bu alanda tanımlamıyorlar mı oyuncuların? Geneli nasıl bakıyor bu meseleye? Biraz oradan örgütlü mücadele ve Oyuncular Sendikası'ndan söz edebilir misiniz?
Tabii. Oyuncular Sendikası 9. yaşını kutluyor.
Evet, kutlu olsun.
Daha önce evet, 2011'de başlamıştı kuruluş çalışmaları ve Mehmet Ali Alabora'nın başını çektiği ve başını çektiği kahrını da çektiği
çok evet,
uzun süren çalışmaların ardından kuruldu. Ve birinci yönetimden sonra ikinci yönetim olarak biz 7 arkadaşımla birlikte yönetimdeydik. Ben değildim. Meltem Cumhur'du.
Evet, Meltem Hanım'dı. Doğru.
Evet.
Doğru.
Bizim dönemimizin başkanı doğru. Meltem'di.
O da oldukça şeydi.
Ben genel sekreteriydim. Şu anda da 3. yönetim kurulu devrede. Şimdi de Demet Akba başkanı. Benim görevimde de Sercan Gidişoğlu var.
Sercan Bey, evet.
Müthiş işler yapıyorlar. Şöyle çok da bir bireysel çalışılan bir alan gibi gözüküyor. Yani hem evet birlikte yani tiyatro tek başınıza yapabileceğiniz bir şey değil ama bireysel yarışın çok önde olduğu alanlardan biri. Ve örgütlü mücadelede belki bu yüzden hani siz geciktiniz diye söylediniz. Aslında gecikilmedi. Şundan daha önce dernekler ve başka örgütler de vardı. Hem sinema hem tiyatro alanında. Ama bildiğiniz gibi ülkemizde sık sık 10 senede bir darbe olduğu için 80 darbesiyle birlikte bütün örgütler kapatılmıştı. Bütün hak arayışları sekteye uğramıştı. Aradan geçen uzun zaman içerisinde sektörde farklı ihtiyaçlar da doğdu. Bir kere patlayan bir televizyon sektörü oluştu. Bildiğiniz gibi diziler hayatımıza girdi. Ve tiyatrocular tiyatrodan ziyade dizi yapıp diziden geçimlerini sağlamaya başladılar. Bununla birlikte de o çalışma alanındaki hak mücadelesi başladı. Dolayısıyla
hatta dublaj sanatçıları da buna eklendi değil mi? Seslendirme sanatçıları da eklendi mikrofon aynen. oyuncuları olarak.
Mikrofon oyuncuları diyoruz. Dans alanında da mikrofon oyuncuları da hatta opera alanında da yani gösteri sanatları adı altında toparlayabilir geniş bir şemsiyemiz altında sendika çalışmalarını sürdürüyor. Fakat ülkedeki yani o hani çok uzun bir hikaye ama
evet, çok uzun, çok
gerekirse
uzun. Evet, evet.
Mesleki sendikacılığın önü kapalı. Dolayısıyla sendikamız yeteri kadar güç kazanamıyor. Çünkü diyor ki işte temsil ettiğiniz kişi sayısı şu kadar olmalı sizin toplu sözleşme yapabilmeniz için.
Evet, evet.
Gibi.
Tabii rakamlar
bir takım
var.
Engellerle karşılaşıyoruz. Yani meslek sendikacılığı yapılamadığı için başka daha büyük şemsiyelerin altında. Dolayısıyla da hiçbir zaman ulaşamayacağınız sayıda oyuncu olması lazım. Yani Türkiye'de o kadar oyuncu yok ya da gösteri sanatlarında çalışan insan yok diyelim. Ama gene de bu kadar kısa zamanda pek çok hak kazanımı elde etti. Her şeyden önce setler daha önce tehlikesiz addedilen
iş grubundaydı ama tehlikeli gruba geçti. Evet.
Size tehlikeli gruba tabii. Çok önemli bir hak kazandı.
Çok önemli.
Çünkü bizim alanımız ne yazık ki dışarıdan bakıldığında çok eğlenceli, çok parlak, çok ışıklı gibi gözükmekle birlikte set arkası çok ciddi ölümle neticelenen, organ kayıplarıyla neticelenen pek çok kazanın olduğu ve bütün bunların sümen altı edildiği bir alan. Bütün bunların görünür hale gelmesine ve dolayısıyla iş güvenliği konusunda, can sağlığı konusunda bir takım adımlar atılması
çok
sağlandı.
Çok değerli.
Küçük kazanımlar gibi gözükse de sektörü değiştirecek şeyler. Ama en büyük eksiklik herkesin başta hukukçular olmak üzere herkesin şaşkınlıkla takip ettiği bizlerin nasıl olup da hala sigortalı olamadığımız konusu
ya
var.
Evet yani, Tilbe Hanım, bu gerçekten inanılır gibi değil.
Evet.
Gerçekten inanılır gibi değil.
Bizler hem tiyatrolar tamamen yanlış bir sınıflandırma sonucunda bir kere eğlence sektöründe gözüküyoruz.
Hay Allah.
Halbuki tiyatrolar gerçekten yani dünyada Batı ülkelerinde bizim takip ettiğimiz ve örnek almaya çalıştığımız ve pek çok mevzuatını izlediğimiz ülkede hepsi kamu yararına çalışan ticari olabilirler ya da kamu yararına çalışan kamu destekli kurumlar olurlar ama hiçbiri şey değildir, eğlence sektöründe gözükmez, hepsi eğitim sektörünün altındadır. Yani bir toplumsal işlevi olduğu zaten baştan kabul edilmiştir. Dolayısıyla vergilendirmeleri de ona göredir.
Evet.
Yıllardır hepimizin talep ettiği şeylerden biri. Birincisi, bu sektörde iş sahibi olanlar aslında işte benim gibi oyuncular bir araya gelirler. Çünkü biz bir dediğim gibi bir şeyden etkileniriz ve onun hikayesini anlatmak isteriz. Oyununu söylemek, şarkısını yapmak isteriz.
Tabii.
Ve bir araya gelir bir topluluk kurarız. O toplulukta birileri patron gibi gözükse de aslında gayet eşitlikçi bir paylaşım olur. Para girerse, eğer seyirci gelmişse, borçlar ödenmişse o paralar paylaşılır. Ama vergi yükü çok yüksek tutulmuş olduğu için hep her şey bittikten sonra hadi oyunculara para dağıtılmaya gelir. O paralar da o kadar ufak kalır ki
evet,
hiç kimse çalışanını sigortalayamaz hale gelir. Öncelikle burada bir hani yanlış işleyen, baştan bir yanlış kurgu var. Ve bu o kadar sorgulanmadan kabul edilen bir eğilim, bir gelenek halini almış ki ne yazık ki hiçbir tiyatrocu gençler hele herhangi bir oyunda oynayabilmek için bunu hiç de talep etmezler.
Tabii.
Yani
evet,
ben arkadaşım çalışıyorum yani
evet,
çalışınca insanlar değil mi, sigortalı olurlar başlarına bir şey geldiğinde. İşe gidemez oldukları zaman işte, işsizlik sigortaları olur ya da sağlık giderleri karşılanır. Ama o kadar talep vardır ki oyun oynamak istedikleri için bütün bu haklarından vazgeçiverirler. Ama bu süreçte belki de bu sektör için çok öğretici bir, evet çok acı bir ilaç oldu. Acı bir deneyim oldu. Ama bu bedeli kötü biçimde ödüyoruz.
Evet.
Sigortasız olduğumuz için pek çoğumuzun hiç yani çoğu ne emeklilik hakkı var, ne sigortası var, ne sağlık sigortaları var ve kendi küçük yardımlaşmalarımızla ayakta kalmaya çalışıyor birçok arkadaşımız. Hı hı. Sadece oyuncular da değil. Aynı zamanda tiyatroda çalışan birçok insan var. Yönetmenler, dramaturglar, yazarlar,
görmediğimiz arkadaki pek çok
teknik elemanlar, müzisyenler, ışık tasarımcıları, kostümcüler, perukacılar, o kadar aslında
emekçi var,
farklı
evet,
iş kolunu bir arada iş birliği içerisinde, el birliği içerisinde yürüttüğü bir alan ki bu. Ama buradaki herkes güvencesiz ve biliyorsunuz AVM'lerden önce tiyatrolar kapatıldı.
Tabii eğlence sektörüne girdiği için.
Eğlence sektörü ve yakın temas seyirciler küçücük salonlarda ya da yan yana oturdukları işte 100 kişilik ya da 500 kişilik ya da 1500 kişilik salonlarda oldukları için ilk refleksi devletten önce ya, aslında evet, büyük bir sorumluluk göstererek tiyatrolar biz perdelerimizi açmıyoruz dediler ama bu açlık anlamına geliyor. Şimdi o tiyatro topluluklarından kaçının ayakta kalacağı, o topluluklarda çalışan oyuncuların, tasarımcıların, müzisyenlerin, yönetmenlerin, dansçıların, koreografların kaçının bu alanda çalışmayı sürdürebilecekleri gerçekten belli değil. O mekanlar hepsi kira ödeniyor, ışığı ödeniyor, yüksek maliyeti olan ve bunlar ne yazık ki mesela Diyanet'e tanınan haklar bu kurumlara tanınmadığı için çok yüksek elektrik ve su paraları oluyor. bir kültür yapısı içerisinde görülmediği için. Oysa ki bu koca bir kültür alanında hepimiz farklı noktalarda emek veriyoruz. Koca bir kültür emekçileri ailesiyiz.
Peki sendika olarak, oyuncular sendikası olarak bununla ilgili bir temas kuruldu mu? Yani yetkililerle, hani şu an bu durumdayız. Yani evet. İmzadan öncesinden söz ediyorum. İmza toplama dışında.
Bu süreçten çok önce başlamış olan tiyatro kooperatifi ve oyuncular sendikası birlikte pandemiden önce görüşülmeye başlanmıştı zaten. Hani bu uzun yıllardır dile getirdiğimiz ve aslında hukuken herkesin de işin içinden çıkamadığı, Allah Allah nasıl olur, aslında böyle olmaması gerekiyor. Tiyatrolarda da böyle, setlerde de böyle. Yani çalışıyorsunuz, işte zannediyorsunuz ki bu oyuncular ya da o setlerde çalışanlar, kostümü, dekoru, ışığı yapanlar, kameramanlar hani bir liyada, bir elim alda yaşıyor. Öyle değil. Hiç kimsenin güvencesi yok ve yapım şirketleri ve kanallar bu konuda üstlerine düşeni yapmamak konusunda çok dirençliler. Bununla ilgili bir masaya oturulma çabası uzun yıllardır devlete anlatılmaya çalışılıyor. Pandemi de bunu artırak köpürten bir durum oldu ve masaya oturuldu ama herhangi bir şu anda kesinleşmiş sonuç yok ama bir diyalog başladı çok kıymetli bir şey tabii
çok önemli
ki bu diyalog.
Tabii ki de.
Ve bu büyük bir ihtimalle bir süreç yaşanacak ve bu pandeminin sonunda umuyorum ki kültür emekçileri için bizim çoktandır dile getirdiğimiz ayrı bir yasasının olması gerektiği, yani bu çalışma koşulları, biz atipik çalışma koşullarındayız çünkü. Bu atipik çalışma koşulları içerisinde olan kültür emekçileri için ayrı bir yasa çıkarılması konusunda zannediyorum bir anlaşmaya varılacak gibi gözüküyor. Burada da tabii ki örgütlü olmak
çok önemli.
İşi çok hızlandırdı.
Çok.
Çünkü çok doğal olarak sizi devlet nezdinde bir kurumun ciddiye alabilmesi için dönüp arkasına baktığında kaç kişiyi temsil ettiğinize bakıyor.
Evet, çok önemli. Ya Tilbe Hanım, şunu sormak istiyorum aslında. Daha doğrusu şöyle bir kaygımı da belirtmek istiyorum. Yani ben şimdi bu söylediğim şeyi çok bencilce algılayabilir belki bazı dinleyicilerimiz ama ben Yani tiyatroya deli gibi aşık biriyim ve şu an böyle yaşam suyumun eksildiğini hissediyorum gerçekten ve hani sezonda çokça oyuna gitmeye çalışıyorum ve bu pandemi nedeniyle yaklaşık aldığım 18-20 oyunum iptal oldu. Yani bunu bir seyirci olarak gerçekten üzülerek söylüyorum ve dedim ki ben bu tiyatrodan almış olduğum biletleri lütfen iptal etmeyin ya da bana iade etmeyin. Ben bunları kullanmak istiyorum. Mutlaka bir gün oynanacak o oyunlar. Dedim ve satın aldığım firma bana dedi ki hayır biz bunları vermek zorundayız size. Çünkü bununla ilgili bir devlet kontrolü var. İşte vergilendirmesi var. Ve dolayısıyla da özellikle özel tiyatrolardan aldığım biletleri ben hiçbir şekilde geri almak istemiyordum. Ama böyle bir şey var. Böyle bir resmi zorunluluk da mı var? Yani o biletleri biz almalı mıyız? Geri mi almalıyız? Yani daha sonraya saklayamaz mıydık? Açık bilet olarak kullanamaz mıydık? Hani çünkü bir yandan biletleri iade ederken hani ya çok esasında çok ciddi canım acıdı. Çünkü hani bir daha ne zaman izleyeceğim? Bir yandan öyle bir duygu durumu yaşadım. Bunu paylaşmak istedim sizinle. Bir de nasıl bir biçim kazanacak? Siz ne öngörüyorsunuz? Şimdi gerçekten sosyal mesafenin önemli olduğu konuşuluyor. Hatta fiziksel mesafenin önemli olduğu konuşuluyor. Tiyatroda gayet can cana kan kana oturduğumuz alanlar aslında. Nasıl bir form kazanacak? Nasıl bir öngörünüz var sürece dair?
Aslında yok bir öngörü.
Evet.
Çünkü her gün her şey değişiyor. Yani
evet.
Bu virüse dair bilgiler farklılaştıkça, zenginleştikçe, bilgiler çoğaldıkça onunla mücadele etme yolu ve onunla birlikte yaşama modellemeleri de değişiyor. Tıpkı tedavilerin değiştiği gibi, yani ilk günlerde yapılan protokollerle şimdi uygulanan hastane protokolleri, hasta protokolleri çok farklı. Dolayısıyla her gün bir şey öğreniyoruz ve o öğrenen bilgiye göre yeni bir modelleme gelecek. Okulların da nasıl olacağını
belli olmuyor. Evet.
Dolayısıyla toplu bir araya gelmelerde ne nasıl değişecek? Bazı edinmiş olduğumuz alışkanlıkların ne kadarı kalıcı hale gelecek? Bu sosyal mesafe ne kadar yıllar ya da ne kadar gün boyunca bize eşlik edecek? Maskeler, eldivenler, sarılmamalar, uzak durmalar ne kadar uzun süre sürecek? Ve o süre sonunda biz eski normalin ne kadarı tekrar normale dönecek? Gerçekten bilmiyoruz. Bence bunu bilen de yok.
Evet, evet.
Tabii bu konuda daha öngörülü olup farklı senaryoları yazanlar olabilir.
Evet.
Tiyatroya gelince tiyatronun özelliği daha önceki biraz önce konuşmamızdaki hatırlatmada bulunduğum gibi bir kez daha söyleyeyim. Anda olan bir şey anda, o anda dolayısıyla seyircinin müdahalesine de açık olmak demek. Seyirciyle birlikte olan bir şey demek. Dijitale taşındığı andan itibaren, çünkü böyle çabalar da var ve bir süre belki böyle olmak zorunda olacak. Farklı bir seyirlik, farklı bir oyun biçimi, farklı bir seyirci oyuncu ilişkisi gelişecek. O farklı gelişen seyirci oyuncu ilişkisinde artık farklı metinler, farklı teknikler gelişmek zorunda kalacak. Onlar neye doğru evrilecek? Onun adı tiyatro mu olacak? Başka bir şey mi olacak? Bilmiyorum. Ama tek bildiğim bir şey var ki insanlar kendilerine hiç kimse olmasa bile kendi hayatlarını kendilerine hikaye anlatırlar. Eşlerine, dostlarına, hatta kendi başından geçenleri ya da yakınlarından geçenlerini birbirlerine anlatmayı, deneyim paylaşmayı severler. Bunu iyi yapan yazarlar, tiyatro yazarları, hikayeciler, edebiyatçılar ve onlardan o hikayeleri ödünç alarak kendi hikayeleriyle zenginleştirip seyirlik hale getiren insanlar hep olacak. Ama bunun biçimi nasıl olacak? İnanın bugün ben de bilmiyorum. Çünkü bir daha yan yana geldiğimizde hepimiz için çok çok fazla heyecan verici bir şey olacak. Biz de öğrencilerimizle yarım kalan eğitimlerinde nasıl yapacağımız konusunda toplantılar yapıp duruyoruz. Bu sene mezun ettiğimiz, edeceğimiz öğrencilerimiz, önümüzdeki yıl son senelerini okuyacak olan ve bu yıl sergilemeleri gereken oyunu sergileyemeyen oyuncu adayları çok bu konuda heyecanlı ve üzüntülüler. Çünkü bu deneyimi yaşamadan nasıl oyuncu olacaklar?
Kesinlikle.
Biz de bunun bir hal çaresini bulmaya çalışıyoruz. Mutlaka ki belki farklı biçimler. Tarihe baktığınız zaman bir ateşin etrafında toplanan
hikaye dinlemesiyle
başlayan bunun sonunda dini ritüeller, bir takım inanışlarla beslenen ritüellerden doğmuş bir şeyden başlıyor
tabii,
bu tiyatro dediğimiz şey. Ve sonunda açık havadan işte daha kapalı mekanlara geçiliyor. 50 kişilik salonlardan 10 bin kişilik salonlara kadar geniş, farklı seyirlik biçimleri oluşuyor. Belki bu dünyanın yeni halinde yeni seyirlikler oluşacak.
Evet.
Yeni mimari formlar, oturma biçimleri, dolayısıyla ona bağlı farklı oyunculuk teknikleri ve farklı oyun anlatma yöntemleri gelişecek. Bakalım hep birlikte yaşayıp göreceğiz.
Evet, keyifli ve güzel şeyler olsun diliyorum. Çünkü ben tekrar tiyatroya kavuşmak ve tiyatroya sarılmak istiyorum. Tilbe Hanım, bu arada arkadaşlar, Tilbe Hanım'ın tabii pek çok özelliği var ama özelliklerinden bir tanesi de şu an sesini duyuyorsunuz ve çok güzel geliyor değil mi arkadaşlar? Çünkü şu anda küçük ipucu aldım. Tilbe Hanım Muğla'da. Böyle sakin bir yerdesiniz değil mi Tilbe Hanım? Güzel bir yerdesiniz.
Evet,
ve çiftçilik yapıyorsunuz diye biliyorum. Böyle birileri fısıldadı bana. Melis yazmış. Nasıl gidiyor Tilbe Hanım'ın çiftçiliği demiş. Neler yapıyorsunuz oralarda siz? O yüzden bu kadar keyifli.
Toprak, bazı şeyler sonradan çok zor öğreniliyor. Ben toprağı saksıda görmüş bir İstanbullu olarak benim çiftçi olmam çok zor. Şimdilik işte var olan ağaçlarımızın bakımını sürdürmek, gözümüze güzel gelen çiçeklerimizi büyütmekle yetiniyoruz. İşte eşimizin, dostumuzun bahçesinden keyfini çalışıyoruz. Ama belki günün birinde öğrenmişsek, çünkü çok ağır bir iş.
Çok
ağır fiziki güç isteyen bir iş. Hem de toprağı bilmek başka bir şey. Öyle okumakla olmuyor.
Yok,
işler.
Mutlaka.
Kadim bilgiye sahip olmak çok önemli. O herkesin unutmuş olduğu, ne yazık ki yani bu yeşil devrimlerinden sanayi tipi tarımla bir an önce vedalaşıp geleneksel olana dönmek gerekiyor ki, yoksa bu epidemi bitecek, başka bir epidemi başlayacak.
Evet,
dünya
evet.
bize onu anlatıyor. Doğaya verdiğimiz zarar, biz yani bindiğimiz dalı, bunca yıldır bindiğimiz dalı kestik. Bunun bir geri ödeme bedeli olacaktı. ve bir an önce biz onarmaya başlamamız lazım ve bugün zaten onarıcı tarımdan söz ediliyor. O onarıcı tarıma eski geleneksel usullerle, ata tohumlarıyla, yeşil devriminden kurtulup sakladığımız ata tohumlarıyla, eski buğdayla her şeye geri dönmemiz gerekiyor. Yoksa gerçekten hastalıktan başımızı kurtaramayacağız. Yani bu bitecek. Covid-19 bitecek. Movid-20 başlayacak. Devam edecek. Bir an önce doğaya verdiğimiz zararı minimalize etmemiz gerekiyor.
Sevgili dinleyiciler, o kadar keyifli gidiyor ki Tilbe Hanım'la sohbet. Ben böyle sonsuza kadar dinleyebilirim, dinlemek istiyorum gerçekten. Peki Tilbe Hanım, aslında toprak çok zor dediniz ya. Toprakla uğraşmak çok emek istiyor, çok güç istiyor dediniz. Aslında bir yandan sizler de mesela yeni oyuncular yetiştirirken hani onu mesela bir toprak gibi düşünüyorum. Ona bir biçim vermek, bir şekil vermek, ona bir takım becerileri kazandırmak, sahip olduğu yetenekleri öne çıkarmak ve bütün bunları yaptıktan sonra, örneğin Ecem'den konuştuk az önce, nasıl bir şey yani çünkü onun her şeyini biliyorsunuz, süreçteki gelişmelerini biliyorsunuz, bir oyuncuyu yetiştirip o oyuncuyla karşı karşı oynamak nasıl bir şey, biraz ondan konuşabilir miyiz?
Sahiden çok heyecan verici bir şey. Ben Ecem'le ve daha sonraki oyunda da Ecem, Kayhan, o da yetiştirdiğimiz bir öğrencimizdi. Onlarla birlikte karşı karşıya oynamak keyfini tattım. Karşı karşıya oynamadıklarımı da farklı oyunlarda izleme.
Ya o da çok keyifli değil mi Tilbe Hanım? Çok keyifli.
Hele iyi bir şey yaptıkları zaman. Sahiden insan ne diyeyim böyle şöyle bir yıldızlı
gerçekten öyle çok keyifli. Bir soru gelmiş, ilgili bir sorum, bilemedim ama sormak istiyorum izninizle. Tilbe Saran, Beyhan ve Baykal Saran'la bir ilgisi var mı diyor, bir soru gelmiş.
Yok, sadece isim benziyor.
Ama onlar da çok değerli oyuncular, onu biliyoruz çok. Tabii ki de. Peki Tilbe Hanım, yani dedim ya sonsuza kadar konuşabilirim ama yavaş yavaş programı toparlamak istiyorum. Son olarak sizin seçtiğiniz şarkılardan birini çalacağım ama onun öncesinde son olarak bizi dinleyenlere, dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Onun öncesinde ben sizi çok ama çok ama çok seviyorum. Onu tekrar belirtmek istiyorum. Ve bugünün bana armağan edildiğini düşünüyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim programıma katıldığınız için. Bu benim ilk programımdı, ilk deneyimimdi. Bu deneyimimi sizinle geçirmek benim için çok önemliydi. Çok teşekkür ediyorum. Ve programı kapatmadan sizler ne söylemek istersiniz dinleyicilerimize son olarak?
Ben size şans getirsin diye bir arkadaşımın beni tanıştırdığı ve çok etkilendiğim Abdülkadir Meriç Boyu, A. Kadir adlı şairimizin bir şiirini okumak istiyorum.
Ya çok sevindiniz. Buyursunlar.
Bir Kayısı Ağacı şiirimizin ismi. Ben bir kayısı ağacıyım Kırşehir'in dinek bağından. Küçücük bir ev önünde yaşarım yapyalnız. Yılda bir çiçek açar, yılda bir kayısı verir. Avuç içi kadar. Yaz olur bir kadın silker dallarımı. Bir çocuk yerde bağırır, güler. Bense hoşnut olurum. Hem zaten benim ne söğütler gibi nezaketim vardır ne de kavaklar gibi gururum. Ben bir kayısı ağacıyım, Kırşehir'in dinek bağından. Dinek bağında üç insan severim, bir çocuk, bir genç kadın, bir genç adam. Benim kadar sessiz sedasız, benim kadar halimsin. En güzel ay Nisan ayı, toprak yumuşak yumuşak, en güzel ay Nisan ayı. Yağmur yağdı, çiçek açtı, bir hoş oldu, içerim. En güzel ay Nisan ayı, kavaklar uzakta upuzun, bir sağa bir sola başı döner kavakların. Ben bir kayısı ağacı, başımda çiçeklerim. Ben bir kayısı ağacı, üç insan severim, bir çocuk, bir kadın, bir genç adam. Çocuğun adı Ahmet. Kadının adı Fatma, adamın adı İbrahim. Ahmet küçük ve sarı, Fatma tombul ve beyaz, İbrahim uzun ve narin. Bir tek toprak odaları var üçünün, toprak odanın bir tek penceresi. Ben bir kayısı ağacı, eğilir bakar odaya, yerde bir eski yatakla yorgan görürüm. Duvarda bir eski ayna, yerde eski bir kilim, eski bir hasır. Bir kayısı ağacı, eğilir bakarım odaya, çiçeklerinden utanır. Dün gece gaz yakmadılar. Ay ışığında gördüm üçünü. Üçünün suratı asık. Önce oturup zeytin ekmek taze soğan yediler. Sonra baktılar birbirlerinin gözüne. Sonra esnediler. Gökyüzü bembeyazdı. Gökyüzü çiçeklerimin renginde, gökyüzünde kavaklar. Fatma uzandı İbrahim'in yanına, sağa döndü. Tombul beyaz yüzü pencerede, gözleri açık durdu sabaha kadar. Çiçeği en önce kayısı döker. Ben bir kayısı ağacıyım. Döküyorum çiçeklerimi. Yer beyaz beyaz, başım yeşil yeşil. Kayısılarım memede. Haziran gelecek. Güneş yakacaktır tepemi. Kayısılarım balla şekerle dolacaktır. Ben bir kayısı ağacıyım. Haziran gelecek. Avuç içi kadar kayısılarım Ahmet'in ekmeğine katık olacaktır. Ben bir kayısı ağacıyım. Kötü bir düşüncedir almış beni. Geçti bağları budama zamanı dedim. Dedim İbrahim gene boşta. Kesildi dedim İbrahim'in yevmiyesi 2 lirası. Dedim çarşıda 4 döner İbrahim. Dedim ekmek parası, gaz parası. Dedim insanlar neden yaşatılmıyor ağaçlar kadar olsun. Ben bir kayısı ağacı. Fatma'nın, İbrahim'in, Ahmet'in yumurtası, şekeri, eti. Gittikçe artmakta kederim. Günlerden pazartesi. Yine geldi elinde çanta o şişman adam. Şişman adam bir düşman gibi beni seyreder. En şişman adamı bir düşman gibi seyrederim. Durmuş İbrahim kapıda, yüzü dalgın ve sinirli. Bakıyor eli çantalı şişman adama. Şişman adam uzattı gövdeme elini. Pencereden korkmuş kuzular gibi baktı Ahmet. Büktü boynunu kuzular gibi. Ben bir kayısı ağacı, gövdemde sarık kağıt. Yol parasını verememiş İbrahim. Verilmiş haciz kararı. Yapmayın dedim, yapmayın. Yılda bir çiçek açarım dedim. Etmeyin dedim. Ekmeğe katık oluyor kayısılarım dedim. Bir öğle vakti baktım, kavaklar uzakta upuzun, bir sağa bir sola, ben kışlık odum, 6 lira. Evet, programınız hayırlı
çok
olsun.
Çok teşekkür ediyorum Tilbe Hanım. Ayaklarınıza sağlık demek isterdim ama varlığınıza sağlık diyeceğim. İnşallah bir gün canlı canlı, sosyal mesafenin azaldığı bir dönemde inşallah bir arada oluruz tekrar. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Şu an son olarak son parçamızı yine size armağan ediyorum. Ünzile'yi çalıyorum sizin için, Sezen Aksu'dan. Benim çok sevdiğim bir şarkı bu. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Basın Özgürlüğü Günü kutlu olsun bütün basın mensuplarının ve tabii ki de geçmiş işçi bayramımız, hepimizin işçi bayramı kutlu olsun. Her zaman arkadaşlar, hep ben bunu söylüyorum. Her zaman çalışmak, üretmek ve yeni bir şeyler söylemek üzere önümüzdeki hafta saat 16'da Sevda'nın güncesinde yine sizleri burada görmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tilbe Hanım'ı sizin için öpüyorum. Görüşmek üzere.
Varmadan sekizine her gün oldu günzile. Hem çocuk hem de kadın, on ikisinde ana. Bir gül gibi ol ben halin, bir su gibi saydam ve sakin. Susar kadının zile. Hiçbir şey sormuyor. Yağmuru kim döküyor? Ünzile kaç boyun ediyor? Dayaktan ıslanalı. Hiçbir şey sormuyor.
Radyo engelsiz erişim. Erişilebilir iletişim.
Korkar durur gitmez köyün en son çitine. İnanır o sınırda dünyanın bittiğine. Ünzile'nin
radyo engelsiz erişim. Erişilebilir iletişim.
Sırların mihnetini yükleyip de beline. Varmadan sekizine her gün oldu ünzile. Hem çocuk hem de kadın, on ikisinde ana. Bir gül gibi al ve narin, bir su gibi saydam ve sakin. Susar bir şey sormuyor. Yağmuru kim döküyor? Ünzile kaç oyun ediyor? Dayaktan uslanalı hiçbir şey.